yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 9 Ağustos 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özden Koç var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Nagihan Akbulut'la birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak. Stüdyomuzda konuğumuz ise spor yazarı Ali Öcal olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti "Fay kavşağı Ege'yi salladı. Dün tüm Ege'de hissedilen 6 büyüklüğündeki depremin merkezi Denizli'nin Bozkurt ilçesi bölgedeki fay ağının kesişim noktasında yer alıyor. Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğündeki deprem dün saat 14.25'te yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da şiddetli hissedilen depremde çoğu Bozkurt ilçesinde olmak üzere 59'u ağır 390 bina hasar gördü. Sarsıntıda can kaybı yaşanmadı, 81 kişi yaralandı. 3 kişinin tedavisi sürüyor. Denizli Valiliği olası artçılar nedeniyle deprem sonrası hasarlı binalara girilmemesi yönünde anonslar yaparken Bilim Akademisi üyesi Profesör Naci Görür Hürriyet'e şu bilgileri verdi. Bozkurt bölgedeki fay ağının kesişim noktasında bölge aylarca sallanmaya devam edecektir ama depremler küçülecektir. Ege bölgesinde 8 saatte 114 sarsıntı gerçekleşti başlığı var. Deprem fırtınası dün saat 11.39'da 4.8 ile Kuşadası'nda başladı. Ardından Bergama, Menderes, Menteşe, Marmaris, Gökova Körfezi ve Kuşadası Körfezi'nde 25 sarsıntı kaydedildi. Bozkurt ise önce 4.2'lik sonra 6'lık depremle sarsıldı. Bunu 89 artçı izledi diyor Hürriyet gazetesi. Bu gazeteden bir haber daha aktaracağız size. Akdeniz mesajı başlığını taşıyor haber. Akdeniz'de tansiyonun yükseldiği bir dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Milli Savunma Bakanı Akar ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Komut Akademisi Erenköy direnişinin 55. yıl dönümü törenlerine katıldı. Kıbrıs sorununda ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının paylaşımında barışçıl çözümden yana olduklarını belirten Akar, Kıbrıs Türkü'nün haklarının gasp edilmesine asla göz yummayacağız. Yanlış hesaplara gidilmemesini, gücümüzün test edilmemesini, bunun faturasının ağır olacağını söylemeye devam edeceğiz dedi. Milliyet gazetesinin manşeti "Oyuna gelmediler." Ermenilerin 4 yılda bir buluştuğu Hamahaygagan Olimpiyatlarının bu yıl Karabağ'da yapılmasına tepki gösteren İstanbullu Ermeniler oyuna katılmadı. Farklı ülkelerde yaşayan Ermenilerin bir araya geldiği Hamahaygagan Olimpiyatlarının işgal altındaki Dağlık Karabağ'da yapılması Türkiye Ermenilerinin tepkisine yol açtı. Ermeni Olimpiyatları İstanbul Komitesi bu yıl 7.'si gerçekleştirilen olimpiyatlara katılmama kararı aldı. Karabağ tercihinden dolayı Ermenistan Olimpiyat Komitesi'ne de tepki gösterdi. 1999'dan itibaren düzenlenen olimpiyatlara her sene düzenli olarak katılan Türkiye kafilesi bu yılki olimpiyatların Erivan yerine Karabağ'da yapılmasının siyasi bir tercih olduğu yönünde görüş bildirdi. Şişli ve Taksim Spor kulüplerinden 70'i amatör sporcu olmak üzere toplam 300 kişiden oluşan kafile Erivan'daki otel ve uçak rezervasyonlarını son anda iptal ettirdi, diyor Milliyet gazetesi. Barış koridoru çok iyi bir başlangıç oldu haberi var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakata varılan Suriye'nin kuzeyine barış koridoruna ilişkin çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz. Bu çalışmanın Membiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz. Oluşturulan görev gücü ve Suriye çalışma grubuyla Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme ve sonrasındaki süreci koordine etmeye çalışıyoruz, dedi. Sabah gazetesinin manşeti 3 saatte 2 deprem Türkiye'yi korkuttu. Önce İzmir 4.8, ardından Denizli 6'lık depremle sarsıldı. Ege ve Akdeniz bölgesinde büyük panik yaşandı. Hasar var, can kaybı yok. Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren depremlerin ilki saat 11.39'da Seferihisar açıklarında oldu. 4.8 büyüklüğündeki deprem İzmir, Kuşadası, çevre ilçeler ve Sisam'da hissedildi. Herkes korkuyla sokağa fırladı. Saat 14.19'da ise bu kez Denizli'nin Bozkurt ilçesi 4.2 ile sallandı. 6 dakika sonra 6 büyüklüğünde deprem geldi. 7 kilometre derinde olan ve 10 saniye süren deprem Ege bölgesi ile Akdeniz bölgesinin yarısını salladı. Bozkurt ve yakın köylerdeki bazı evlerin duvarları, çatı katları yıkıldı. 59'u ağır, 390 binada hasar oluştu. 81 kişi hastanelere başvurdu. Vatandaşların hasarlı binalara girilmemesi istendi, diyor Sabah gazetesi. Güvenli bölge büyük güvence başlığı var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye saygı duymalı, PKK-YPG'ye silah desteğini kesmeli, dedi. Güvenli bölge Türkiye'nin haklı ve meşru taleplerine göre tesis edilmeli. 30-35 kilometre derinlikte kurulacak bir güvenli bölge yalnızca Türkiye'yi değil, bölgeyi de güvenceye kavuşturacak. Amerika Birleşik Devletleri müttefiklik ahlakıyla çelişmemeli. Güvenli bölge PKK-YPG'nin güvencesi olmamalı, dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Akşam gazetesinin manşeti Münbiç gibi olmayacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye'de güvenli bölge mutabakatında bu kez oyalamaya izin vermeyeceklerini söyledi. Münbiç gibi olmasına izin vermeyeceğiz. Çavuşoğlu, Suriye konusunda varılan mutabakatın çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirilebileceğini söyledi. Ama bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra atılacak adımlarla ilgili müşterek harekat merkezinin oluşturulması önemli. Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyor. Bu çok yanlış, dedi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Milat gazetesinin manşeti güvenli bölge kararlılığı Amerika Birleşik Devletleri'ne geri adım attırdı. Taviz yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye krizinde Türkiye'nin tezlerine yaklaşmasını değerlendiren güvenlik uzmanları Türkiye taviz vermeyeceğini gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin oyalama düzenbazlığına pamuç bırakmayacağız, dedi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti yeni şahlanış başladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz. Yaşanan gelişmeler ülkemiz ekonomisinin potansiyelini ve zorluklarla baş etme kapasitesini ortaya koymaktadır, dedi. Önümüzdeki seçimsiz süreci kesintisiz bir icraat dönemi ve ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için bir fırsat olarak görüyoruz, ifadelerini kullanan Oktay, faiz indirimi, enflasyon rakamlarında düşüş eğilimi, Türk lirasının değerlenmesi, konut piyasasında başlayan canlanma gibi gelişmeler ülkemiz ekonomisinin potansiyelini ve zorluklarla baş etme kapasitesini ortaya koymaktadır değerlendirmesinde bulundu. 35 eylemi hayata geçirme kararı aldıklarını, bu eylemlerin iş dünyasının beklentilerini karşılayacağını, yerli ve yabancı yatırımcıları teşvik edeceğinin altını çizen Fuat Oktay, orta, yüksek ve yüksek teknolojili yatırımların geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla bu alandaki yatırımcılara ilave destekler verilecektir. Yüksek teknoloji üreten milli firmalarımıza finansman desteği sağlayacak risk sermayesi fonu oluşturulacaktır, diye konuştu. Star gazetesinin manşeti Doğu Akdeniz çıkarması. Savunma Bakanı ve komutanlar Kıbrıs'ta, diyor Star gazetesi. Türkiye, Erenköy direnişinin 55. yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Bakan Akar ve Genelkurmay Komuta Kademesi ile çıkarma yaparak tüm dünyaya buradayız mesajı verdi. Doğu Akdeniz geriliminin gölgesinde gerçekleşen ziyaret, Kıbrıslı soydaşlarımıza destek, Yunanistan ve Rum yönetimiyle birlikte hareket eden ülkelere karşı gövde gösterisi olarak yorumlandı. Bölgede barışın garantörü olduklarını hatırlatan Akar, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk dahilinde korumaya devam edeceğiz, dedi. Kıbrıs'ta oldu bittiyle haklarımız gasp edilmesine asla göz yummayız, diyen Bakan Akar, Türkiye'nin iyi niyetli yaklaşımlarının sorunların dostane ve barışçıl yöntemlerle çözülmesine bekleyişinin zafiyet olarak anlaşılmamasını istedi. Akar, yanlış hesap yapmanın, gücümüzü, kuvvetimizi test etmenin faturası ağır olur uyarısında da bulundu. Yeni Akit gazetesinin manşeti Besle FETÖ'yü, oysun gözünü. Erdoğan'ın 15 Temmuz sonrası yaptığı FETÖ'yü temizleyin uyarılarını kulak ardı ederek örgütü kollayan Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Türkiye'de 17-25 Aralık'ta yaşanan kirli senaryonun benzeriyle karşı karşıya. Ülkenin yargısına ve ordusuna sirayet eden kirli yapı, yolsuzluk ve rüşvetle suçladıkları Atambayev'i dün düzenledikleri ikinci operasyonla tutukladı. Yeni Şafak gazetesinin manşeti dörtlü ittifaka dört komutanla cevap. Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını korumakta kararlı. Türk Silahlı Kuvvetleri sondaj gemilerini, savaş uçakları, fırkateynler ve insansız hava araçlarıyla korurken dün sembolik bir adım geldi. Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve 3 kuvvet komutanıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Bu adım Atina'da enerji toplantısı yapan Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Yunanistan ve Rum kesimine de cevap oldu, diyor Yeni Şafak gazetesi. Bugün son gazetemiz Türkiye Gazetesi olacak. Türkiye Gazetesi'nin manşeti devlet kârı 6'da 1, işte o madende merak edilen kazanç, demiş Türkiye Gazetesi. Tartışmaların odağındaki altın madeninden şirketin 472 milyon dolar kazanacağı, devletin de toplam 75 milyon dolar gelir elde edeceği raporlandı. Kanada merkezli Alamos Gold firmasının işlettiği Çanakkale Kirazlı'daki altın madeniyle ilgili tartışmalar sürerken Maden Mühendisleri Odası ilginç bir rapor hazırladı. Bölgeyi yerinde inceleyen mühendisler sahanın Kaz Dağları ile bağlantısının bulunmadığını, ocağın barajdan 200 metre daha yüksekte olduğunu rapor etti. Raporda Türkiye'nin ve şirketin kazancı ile ilgili bilgiler de verildi. Buna göre Alamos Gold'un yatırım maliyeti 1.3 milyar dolar, geliri ise 1.8 milyar dolar olacak. Şirket 472 milyon dolar kazanacak. Türkiye 53 milyon dolar devlet hakkı, 22 milyon dolar kurumlar vergisi alacak. CHP'liler altının sadece %2'sinin Türkiye'ye kalacağını söylemişti, diyor Türkiye Gazetesi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ergül Birgül hattımızda bizi bekliyor. Ergül Birgül, günaydın.
Günaydın, iyi sabahlar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dört bir koldan denetimler başladı ve devam ediyor. Bugün de yine öncelikli olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafik denetimi kapsamında illere canlı bağlantı gerçekleştirecek ve bölgelerde, illerde alınan trafik tedbirleriyle ilgili bilgi alacak. Söylediğim gibi dört koldan bu tedbirler artık masada ve ince ince ayrıntılı bir şekilde yapılıyor incelemeler ve bu bağlamda yine malumunuz Kurban Bayramı'nın da vazgeçilmezlerinden tatlıcılar, tatlılar. Bu bağlamda Ankara ve İstanbul'da yine başta olmak üzere 81 ilde bayram tatlıcıları ve şekerleme üretim hanelerinde gıda kontrolü yapılacak ve olası aksi durumlarda yine denetimden geçecek. Söylediğimiz gibi Kurban Bayramı hareketliliği, yoğunluğu çoktan başladı. Yine hem otogarda hem tren garında. Bu anlamda da hareketlilik hat safhaya bugünden itibaren de ulaştı diyebiliriz. Hafta sonu olması sebebiyle de yine söylediğim gibi trafik denetimleri de o bölgelerde de dikkatle inceleniyor. Diğer yandan bugün öğretmenleri çok yakından ilgilendiren bir konu var. Aslında bugünün manşeti de diyebiliriz. Saat 10'da Milli Eğitim Bakanı tam 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yapacak. Oldukça heyecanlı, oldukça da coşkulu geçecek bir ortam diyebiliriz. Diğer yandan da yine cari açık açıklanacak bugün. Ekonomiden de bir başlık söyleyelim son olarak tekrar. Memur maaşları dün itibariyle emekliler ikramiyelerini almıştı. Bugün de yine hem Bağkur emeklileri hem de emekli sandığı emeklileri ikramiyelerini alacaklar. Öte yandan da kamu personeline de bugün itibariyle erken ödeme, maaşlarının erken ödemesi de saat gece yarısından itibaren başlamıştı. Bugün de yine gün boyu devam edecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Ergül Birgül, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut. Nagihan Akbulut, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Pek çok başlık var ama önce Ege'de dün yaşanan depremlerden bahsedelim. Ege bölgesi iki depremle sallandı, diyor Milliyet gazetesi. Biz de manşetleri okurken ayrıntılı bir şekilde aktardık dinleyicilerimize. Kuşadası Körfezi'nde bir deprem oldu. Ardından Denizli merkezli pek çok ilde de fark edilen, hissedilen bir deprem meydana geldi. Nasıl değerlendireceksiniz?
Öncelikle geçmiş olsun. Gerçekten deprem farklı bir şey. Yani direkt bana 17 Ağustos gecesini hatırlattı. Siz hatırlarsınız.
Evet,
ben o depremden sonra bölgede tam 2 hafta kalmıştım. Yani korkunç bir depremdi. Türkiye en belki de en şiddetli, en büyük depremlerinden. Sonuç itibariyle en çok can kaybı yaşadığımız bir depremdi. Hani o da Ağustos'a denk geldi. İnşallah hani burada kalır. Bu bir hayattı. Hani çok teknolojik bir, daha doğrusu biyolojik bir durum. Yani kayaların kırılması, biyolojik de demeyelim de fiziki bir durum belki de. O sıkışmanın bir yerden çıkması gerekiyor. Sivrihisar'ı işaret ediyorlar. Seferihisar'ı işaret ediyor uzmanlar. Tabii hani Akdeniz'in özellikle Doğu Akdeniz'deki o hidrokarbon kaynakları tüm dünyanın gözü orada ama birazdan da konuşacağız. Bu sismik araştırmalar yapılıyor. Bölge deliniyor. Dolayısıyla hani ben bunları görünce direkt aklıma o geldi. Acaba bu hareketlenmenin sonucu mudur diye. Sonuçta hani dünya yuvarlak bir küre. Bir yerlerde bir şeyler oluyor. O diğer tarafı tetikliyor. Yer altında bir hareketlenmenin olduğunu çok net olarak görüyoruz. O da Ağustos depreminde hatırlarsanız çok sıcaklar vardı o zaman. Evet. Olağanüstü sıcaklar vardı. Hani şimdi de çok ısındı. Bayram boyunca da hani çok sıcacak, kavrulacak deniyor.
Evet.
Bir tek bizde değil, iklimsel bir değişim ve dönüşüm yaşıyoruz. Hı-hı. Bu değişim ve dönüşüme de dünya bir tepki gösteriyor. Bana göre depremler biraz yer kabuğunun kendi tepkisi gibi geliyor. Yani o da ya kabul etmiyor. Yani belki duygusal bir tanımlama oldu ama sonuç itibariyle bu sıkışmalar o fay hattı üzerinde bir noktada ortaya çıkıyor. Bayram arifesi Allah beterinden korusun, daha kötüden korusun. Hiçbir şekilde bir can kaybımız olmasın istiyorum.
En büyük tesellimiz zaten bu depremlerde bir can kaybının olmaması dün.
Değil mi? De işte söylediğim gibi biz 17 Ağustos gibi çok ağır bir depremi yaşadık. Üzerinden neredeyse işte 20 yıla yakın bir zaman 1999'daydı. 20 yıl oldu. Hala o yaralar sarılmadı. Hala gittiğinizde ben bölgede olağanüstü etkilenmiştim. Yani eve geldiğimde üstüm başım ceset kokuyordu.
Evet.
Çok büyük bir faciaydı o. Hani inşallah ona benzeyen sonuçlar olmadan, yani bunun gibi can kaybı olmadan. Ama sonuçta hani depremler de bizim gerçeğimiz. Biz bunlarla yaşıyoruz. Önlemler alınıyor mu alınıyor. İşte Japonya örneği var biliyorsunuz dünyada. İnşallah biz de bu süreci, daha doğrusu bu sıkışmayı daha denizin derinliklerinde bir yerde olsun diyorum, temenni ediyorum. Daha hafif atlatırız diyorum ama hani sonuçta her şeyde hazırlıklı olmamız gerekiyor.
Evet, herkese çok geçmiş olsun. Artçıların da devam edeceği bilgisi uzmanlar tarafından veriliyor. Artçılar öyle oluyor.
Yani ben bölgede çok kaldım dedim ya. Binin üstünde artçı yemiştim ve Ankara'ya geldiğimde her yer sallanıyor diye düşünüyordum. Farkında olmuyorsunuz. Sürekli artçılar geliyor. Ve siz onu fark etmiyorsunuz. Bir süre sonra sizin eşinizin üstüne çıkıyor. O yüzden hani artçılar da çok etkiliyor aslında. O büyük kırılmadan sonra gerçekleşiyor. Öncesi var, sonrası var. Tam bir süreç tamamlanıyor. Yani kırılma süreci. Dediğim gibi Doğu Akdeniz'de de özellikle bu hidrokarbon kaynaklarına ulaşma adına yapılan o sismik şeyler, delmeler muhtemelen yer kabuğunda da bir takım şeylerin hareketlenmesine neden olmuştur diye düşünüyorum.
Peki. Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun diyelim. Şimdi gazete manşetlerine, haber bültenlerine baktığımızda aslında epeydir konuştuğumuz Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan o barış koridoru, o güvenlik koridoru ile ilgili gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında görüşmeler vardı. Bu görüşmelerden mutabakat çıktı bu hafta. Oraya bir barış koridoru kurulacak. Ama ayrıntıları zaman içerisinde netleşecek anladığımız kadarıyla.
Evet, yani
bir
aslında
de uzmanlar iyimser, temkinli bir iyimserlik içerisinde. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da açıklamaları var. Nasıl değerlendireceksiniz?
Aslında yani barış koridoru bir bağlamda güvenli bölge. Türkiye'nin başından bu yana teziydi. Yani Türkiye bunun olmasını istiyordu. İşte Suriye sorunu patladığı günden beri büyük bir göç aldı Türkiye. Bundan sonra da bu insanları önce kamplarda tutmaya çalıştı. Sonra da artık bir noktada Türkiye'nin her yerine dağılmış durumdalar. Onları koridora taşımak istiyor Türkiye. Bu yük artık kaldırılamıyor. Ekonomik açıdan da çok zor gelmeye başladı. Sokaklarda da sorunlar artmaya başladı. İster istemez kendini korumak istiyor Türkiye. Bir de verilen sözler var. Bunların büyük bir kısmını tutulmadı. O kalkanı örmek istiyor ve sınırında artık güvenli bir bölge, bir kalkan oluşturarak bir tampon bölge oluşturmak istiyor. Bu daha önce çok denendi. Irak'ta denendi biliyorsunuz. Özal döneminde denendi. İşte çekiç güçler oldu. Pek çok sıkıntı yaşandı. Bu sefer Türkiye temkinle gidiyor. Önceki deneyimlerinden aldığı dersler çerçevesinde istediğini adım adım masaya getiriyor. Burada bu barış koridorunun, Cumhurbaşkanı barış koridoru ifadesini de ilk kez G20 zirvesinde kullanmıştı. Artık orada bir söylem de değişiyor. Yani bizim güvenli bölge değil, bir barış koridoru adı da değişti. Talepleri de değişti. Örneğin biz 40 metre kilometre derinlikte bir şey istiyoruz. Onlar 15 diyorlar. İşte dün Devlet Bahçeli 30-35 dedi. Dolayısıyla orada artık bir hep bizim rahat hareket edebileceğimiz ve o güvenliğin de kurulabileceği ve kontrolün de Türkiye'de olması gerektiği bir yapı kurulmasını istiyoruz. Neden bunu istiyoruz? Hani çok bu işin bütün sorumluluğu bizim üzerimizde. Niye bizim üzerimizde? Bizim sınırımızda yaşıyoruz. Biz birebir yaşadık. Uzun bir süredir bu sorunu yaşıyoruz. Artık kontrolün de bizde olması gerekiyor. Ama sanırım orada bir ikili yapı oluşturacaklar. Öyle gibi görünüyor. İki komutanlı bir yapı olacak. Daha önce de bu şekilde olmuştu. Ancak Türkiye açıkçası eski Türkiye değil. Daha biraz da hani S-400'leri de getirmek lazım. Hani artık kendisinin istediği yönde hareket etmek istiyor. Biraz da haklı olarak, haklı olduğu yeri meşru ve haklı taleplerine göre adım atılmasını istiyor ve direniyor. Yani bunun bedelini bir şekilde ödedik. Ne oldu? İşte ekonomik bir saldırıya uğradık. Onun öncesinde bir 15 Temmuz'u gördük. Yani bunları birbirinden ayırmamız mümkün değil. Hepsi peş peşe gelen olaylar, birbirini tamamlayan olaylar. Ve bu süreç bizi bu noktaya getirdi.
Evet, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları biraz önce de değindik, önemli. Münbiç yol haritasına benzemesini istiyoruz.
Evet, birçok yol haritası var ve bu yol haritasında verilen sözler oluyor ve bu sözlerde hiç kimse verdiği sözleri tutmuyor. Hani hep bunu söylüyoruz. Bir tek orada değil, her yerde bununla bir karşılaşıyoruz ama artık Türkiye, hani bu MGK'da da, son MGK'da da görüşüldü. Bir öncekinde de görüşüldü. Yani bir süredir artık bir barış koridorunun oluşturulması gerekildi ve bu barış koridoruna Suriyelilerin güvenli bir şekilde yerleştirilmesi ve o bölgenin güvenliğinin de Türkiye'de olması konusunda çok net olarak çerçeve çizilmiş durumda.
Peki, güvenli bölge konusu bu şekilde. Şimdi Hürriyet gazetesinde bir haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram ertesinde belli bir süreç içerisinde bu barış koridoruyla ilgili, Suriye meselesiyle ilgili görüşmeler gerçekleştireceğini
yani
söylüyor.
Gerçekten çok önemli bir konu. Bu Cumhurbaşkanı'nın yapacağı temaslar da çok önemli. Liderlere anlatması da. Çünkü meclis tatilde biliyorsunuz. Sistem de değişti. Yani artık parlamentoda böyle konular olduğu zaman kapalı oturumlar olur. İlgili bakanlar, başbakan gelir, bununla ilgili bilgi verildi. Kapalı oturum demek tutanakların saklanması demekti. Hani konuşulamayan şeyler orada sahvedilsiz görevliler içeride olurdu, not alırlardı. Buradan olanları, yani orada konuşulanların hepsi dışarıya yansımasın diye o tutanaklar da 10 yıl boyunca mühürlenir, kaldırılırdı. Şimdi sistem değiştiği için Cumhurbaşkanı hükümetin başı olarak, yürütmenin başı olarak doğrudan liderlere bunu anlatacak. Bir konuda da artık çok net olarak Cumhurbaşkanı bu eğilimi ortaya koyuyor. Yani bir şöyle geriye doğru bakın. Türkiye'nin en önemli konuları olduğu zaman tüm liderleri bir araya getiriyor. Çünkü gerçekten hayati ve önemli konular. Ortak hareket ediyor. Bir anda da içerideki kamuoyunda gücünü arkasına alarak uluslararası arenaya çıkıyor. Elini çok güçlendirmiş olarak çıkıyor. Bundan sonra biraz daha bunları göreceğiz. Bunu söylemek lazım.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bir basın toplantısı vardı dün. Orada güvenli bölge, basın barış koridoru ile ilgili açıklamalar yaptı Bahçeli. Büyük güvence dedi Türkiye için.
Hem Türkiye hem de bölge için dedi. Biraz eksik yazmışlar onu. Bölge ülkeleri için dedi. Orada kurulacak olan barış koridorunun büyük bir güvence olacağını söyledi.
Siz o toplantıdaydınız.
Ben de vardım. O yüzden söylüyorum. Yani Devlet Bey aslında çerçeveyi çok net olarak çizdi. Yani uyarıları aslında biraz daha öne çıktı. Çünkü nasıl Dışişleri Bakanı Münbiç konusunda ve da çekiç güç hatırlarsanız olmasın dediyse, Devlet Bey de bunu çok net olarak ifade etti. Türkiye verilecek olan teminatların ve sözlerinin tutulması gerektiğini söyledi. Bunun bir lütuf olmadığını da ifade etti. Zira o bölgede hani sıkıntı yaşayan biziz ve burada kurulacak bir barış koridorunun da yönetim bizde olmalı dedi. Tekrar bir soruldu, efendim işte Amerikalılar da var orada, nasıl olacak dedi. Dedi ki hani o da çok net olarak birinci derecede yönetici biz olmalıyız dedi. Hani orada bir kademenin geleceğinin de sinyalini verdi Devlet Bey. Muhtemelen hani o basın toplantısından önce de Türkiye'nin taleplerini hem de hükümete destek olmak adına Türkiye'nin taleplerini söyledi. Aynı şekilde Türkiye'nin sıkıntılarını ya da üzerinde durması gerektiği noktalarında altını çizdi. Amerika'nın ikiyüzlü tutumunu eleştirdi. Amerika artık tercihini yapsın. Eğer bir stratejik müttefik ise ona göre hareket etsin. Biz orada bir YPG ve PKK'nın güvenliğini sağlamak için oraya gitmiyoruz dedi. Onun da altını çizdi. Tabii ama hani Amerika karşınızda çok net bir Amerika gibi değil. Dediğim gibi sürekli farklılık gösteriyor. Sürekli değişiyor. O yüzden de Türkiye bu noktada fiili olarak meşru ve fiili bir hakkıdır. Çünkü orası bir kendi toprağı. Yani sonuçta meşru müdafaya giriyor bu. Bu noktada güvenli bir bölgenin korunması noktasında hani en azından başından bu kadına kadar çok büyük bir zaman geçti ama haklılığı ortaya çıktı ve olayı bu nokta taşıdı.
Peki, evet, Suriye'nin kuzeyi meselesi bu şekilde. Bakalım özellikle bayramdan sonra ne tür gelişmeler olacak, hep birlikte göreceğiz. Bir de Doğu Akdeniz başlığı var. Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir heyetle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu ve oradan da açıklamalar yaptığı haberleri gazetelerde yer alıyor. Siz Kıbrıs'taydınız yakın bir zaman önce.
Yani Doğu Akdeniz artık önümüzdeki dönemin gündem maddesi. Birinci ve öncelikli gündem maddesi. Ben Yavuz Sondaj gemisindeydim. Yani orada Türkiye aramaları yapıyor. Hidrokarbon kaynakları dediğimiz doğalgaz ve petrol arıyor. Aslında Doğu Akdeniz'de herkes arıyor. Yani Amerikalılar orada, Fransızlar orada, İtalyanlar orada, Mısır orada, İsrail orada, Yunanistan orada. Herkes orada yani. Niye? Çünkü artık dünyada biliyorsunuz enerji kaynakları çok büyük bir öneme ve inanılmaz yani bulunan, ifade edilen rakamlar çok büyük rakamlar ve tüm dünya artık gözünü oraya dikmiş durumda. Türkiye'nin öncelikle bir garantör devlet olması nedeniyle hakları var. İki tarihi hakları var. Ada, biliyorsunuz Kıbrıs Adası 571'den bu yana yanılmıyorsam Türkiye'de, işte sonra İngilizler, sonra işte Osmanlı'nın son ermesi, tarihi süreci biliyorsunuz ama sonuçta ada bizim adamız yani. Hukuki uluslararası, o da 1974 harekatından sonra garantörlük yetkimiz var. Bizim orada bu kaynakları aramamız konusunda kimsenin bize bir şey diyemeyeceği bir duruma söz konusuyuz ama bizim üç tane gemimiz, iki gemimiz var öncelikle sondaj yapan. Fatih bir gemisi, diğeri de Yavuz sondaj gemisi. Özellikle biz Yavuz'a gittik. Gerçekten olağanüstüydü ve 140 personeliyle birlikte çalışıyor. Üç ay boyunca orada aramalar yapacak. 3275 metre derinliğe inmeyi planlıyorlar. Benim anladığım ve gördüğüm orada gaz bulunma ihtimali çok yüksek. Bakan Bey aslında çok net söylemedi ama hani gördüğüm kadarıyla o istenilen derinlikte bulacakları izlenimlerini aldım. Bölgenin sismik taraması Hayrettin Paşa gemisi tarafından gerçekleştirildi. Bir sismik gemi daha alıyoruz. Ağustos ayından itibaren Oruç Reis de bölgeye gidecek. Ama Türkiye'nin burada arama yapması ve tehdit edildi ekip, biliyorsunuz. Özellikle Güney Kıbrıs Rum kesimi tarafından bunu yapamayacağı ilan edildi. Tabii Rum kesiminin de Avrupa Birliği'nin üye olması nedeniyle Avrupa ülkeleri de Türkiye artık bu aramaları durdursun dedi. Ama Türkiye bunu kesinlikle istemiyor. Hem diplomatik adımlarını söylüyor, planlı ve stratejik adımlar atıyor. Diğer taraftan da askeri kartlarını elinde tutuyor. Caydırık unsuru oluşturacak. İşte bugün gazetelerde var. Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Komuta Kademesi'nin, askeri komuta kademesinin adaya gitmesi tamamen bunu gösteriyor. Biz Enerji Bakanlığı ile beraber gittik. Türkiye sıkı KKTC Başbakanı da geldi. Ersin Tatar da oradaydı. Hem Türkiye hem Kıbrıs. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk'ünün haklarını koruma noktasında geri adım atmayacak. Biz oradayken bir hücum botu koruyordu. Bir fırkateyn vardı. F-16'lar bu bağlamda havadan korumayı gerçekleştiriyor. SİHA'lar koruyor. Yani havadan, karadan, denizden diyebileceğimiz her boyutuyla o arama çalışmalarının güvenli bir şekilde yapılması için 7/24 Türk Silahlı Kuvvetleri görevi başında askeri gücüyle caydırıcı olarak orada duruyor. Dünkü ziyaret onu gösteriyor. Diğer taraftan da MGK'da konu konuşuldu. Cumhurbaşkanı çok net orada geri adım atmıyor. O bölgede eğer bir gaz varsa çıkaracağız diyorlar. Ben gördüğüm kadarıyla izlenimi söylüyorum. Ulaşmak üzereler gibime geldi. Oradan aldığım izlenim buydu. İnşallah müjdeli bir haber gelir yani. Hem Kıbrıs Türk halkı için hem Türk halkı için de iyi olacak diye düşünüyorum.
Evet, bir de Maraş meselesi var.
Aslında adanın
Onunla
değişim
ilgili
ve dönüşüm
bilgileri de
sürecine
alalım.
biz tanık olacağız. Çünkü adaya gittiğimde 1990'ların Türkiye'sini gördüm. Daha önceden de gitmiştim ama biz biraz daha doğu tarafına gittik, Karpas tarafına. Orası biraz daha bakir. Yani Girne'yle aşağı taraf biraz daha hareketli, liman olması nedeniyle işte Magos'a daha bir eğitim kültür tarihi yapıya sahip ama burası biraz daha bakir. Bafa'da kaldık. Orası da Bafra sigarası vardı biliyorsunuz. Tütün yapıldığı için oraya o isim verilmiş. Biraz daha bakir oralar. Maraş bölümü de biliyorsunuz turizm açısından çok önemli bir bölge. Kapatılmış. Daha önce gittiğimde o bölgeye geçmiştim. Geçme imkanım olmuştu. Adayı biraz daha hareketlendirmek istiyor Türkiye. Hem de Cumhurbaşkanı da bunu istiyor. Önümüzdeki dönem içerisinde daha aktif, daha hareketli bir Kıbrıs'la karşı karşıya olacağız. Tabii bir 74 deneyimi var. Her seferinde de bu bir şekilde söyleniyor. Hani biz bir kere yapmıştık, yine yaparız. Herkes ayağını denk alsın. Direkt olarak Türkiye bunu gösteriyor ve bunun arkasından yürüyor.
Peki, evet, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs başlığı bu şekilde. Şimdi Kurban Bayramı yaklaşıyor. Türkiye tatlı bir bayram telaşı içerisinde ama bayramdan sonra özellikle iç
Tatilin
siyasetin
kıymetini
hareketleneceği
bilelim.
söyleniyor. Şimdi Milliyet Gazetesi'nde bir haber var. AK Parti'de kongre takvimi masaya yatırıldı deniyor. 18. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına ilişkin çerçevenin çizildiğini ve bayram sonrası biraz daha orada işlerin hareketleneceğini söylüyor. Haberin devamı. Neler söyleyeceksiniz iç siyasete yönelik?
Öncelikle kongre kararını Cumhurbaşkanı açıkladı. Kongreye kararını alabilmesi için de prosedürün yerine getirilmesi gerekiyor. MKYK'da bununla ilgili karar alınacak. Ondan sonra da artık ilçe kongreleri yapılacak, il kongreleri yapılacak ve sonra büyük kongreye gidilecek. AK Parti genelde bu kongreyi, olağan kongre sürecini 3 yıla yayıyor. Yani 2 yılda bir yapıyor ama siyasi partiler kanunu bunun 3 yıla yayılabileceğini ifade ediyor. Yani da 2,5 yıla yakın bir zaman diliminde kongresini tamamlıyor. Biraz erkene çekildi biliyorsunuz. Özellikle bu İstanbul'daki seçim sonrasında, yerel seçimlerinden sonra siyaseten pek çok tartışma ve çalkantı yaşandı. Cumhurbaşkanı biraz demir soğutalım dedi. Çıkıp tatile gidip geldikten sonra da kongreye gidiyorum dedi. Yani eğer bir hesaplaşma varsa buyurun kongrede hesaplaşma olsun. Tabii kongre neyi getiriyor? Değişimi getiriyor. Nasıl bir değişim geliyor? İl başkanlarının değişimini getiriyor. Bazı illerde il başkanlarının istifası oldu. Örneğin İstanbul İl Başkanı çok tartışıldı. Bazı illerde ise teşkilat çok sevdi. Tüm bunlar alt alta yazıldı. Buna göre de bu süreç için düğmeye basılacak. Nasıl bir ikili adım söz konusu olacak Cumhurbaşkanı? Hem illere ziyaretleri gerçekleşecek. İşte Kurban Bayramı'nda memleketi Rize'ye gidiyor. Rize'de yerel seçimlerde en yüksek oy aldığı illerden biri, ilçeler var orada. Kendi Güneysu ilçesinde işte Çamlıhemşin'e gidecek, o ilçelere de gidecek. Bayramla beraber hem siyaseten o start verecek, o süreci başlatacak. Hem de işte kongre süreciyle ikisini o paralellikte yürütecek Cumhurbaşkanı. Nasıl olacak? Bazı illerde il başkanlarının değişimi için bir yarış açılacak. Yani eğer dediğim gibi iyi olan varsa gelsin, hak etsin, teşkilatı ikna etsin, gelsin çalışsın denilecek. Bazı illerde başarılı illerle muhtemelen devam edecek. Bazıları kendi devam etmeye istemeyen il başkanları var. Onlar bir yenilenecek. Yenilenme de çok önemli. Zira bu biraz vefa kongresi de olacak. Yani sanırım 10 milyon üzerinde üyesi var AK Parti'nin. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile konuşmuştum. Demişti tek tek hepsini arayacağız. Onları tekrar kazanacağız. Daha aktifleştireceğiz. Yani eski yeni hücrelerini bir araya getirecek AK Parti. Seçimden çıkarttığı sonuçlarla birlikte o kırgınları, küskünleri yeniden kazanmaya çalışacak. Bu şekilde kongrede bunu harmanlayacak. tamamlayarak yoluna devam etmek istiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu süreç tamamlandığında da zaten pek çok tartışmanın da beraberinde değiştiğini göreceğiz. Ama şunu da söylemek lazım. İşte efendim bu adam başarılı değildi, konuşmadı, teşkilattan uzak kaldı. Yani size görev verildiği zaman siz iyisiniz, size görev verilmediği zaman siz kötüsünüz. Değişimi ve dönüşümü bu parti yakalamak zorunda. Yakalamazsa hani dinozora dönüşüyor, bir süre sonra da siyaseten siyasi işte 104 partimiz varmış. Dün Devlet Bey'den öğrendik. Ali Babacan'ın yeni parti kuracağı ifade edilince hayırlı olsun dedi. Siyasi partinin siyasi tarihimizin 104. partisi olacak dedi. Bu da böyle bir durum yani. AK Parti 17 yıllık bir iktidarı var. Büyük bir iktidar. Yıpranma oldu. Evet. Metal yorgunluk Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi ifadesi. Evet. Tüm bunları alt alta koyarak yoluna devam edecek. Hareketli bir süreç olacak. Özellikle teşkilat yapılanmasında hareketli bir süreç. Kabineye yansır mı? Belki onunla bir satır söylemek lazım. Ben kabineye yansıma sürecini biraz daha Ekim'in başına bekliyorum. Çünkü meclisin açık olması gerekiyor. Bakanların yemin etmesi gerekiyor. Bir sürü prosedür var. Tartışma var. Araya bir kamp da yapabilirlerdi. Değişmediyse bir kamp da yapacaklar. Yasama açısından da baktığımızda çok yoğun bir dönem geliyor. Tatilin kıymetini bilelim.
Evet. Çünkü Ağustos sonu itibariyle en geç yine hareketlenecek. Hem içeride hem dışarıda işler anladığımız kadarıyla.
Öyle görünüyor. Yani gerçekten çünkü aslında çok da sanki bir süreç yaşamıyorsunuz.
Tabii tabii.
Baktığınız zaman yeni bir sakinledik. İşte o yeter artık. Hadi.
Bu kadar sakinlik yeter dedik. Çok teşekkür ediyoruz ben programımıza teşekkür katıldığınız için. Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporun gündemini konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz spor yazarı Ali Öcal. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Evet, sporda da gündem yavaş yavaş hızlanacak anladığımız kadarıyla. Şimdi de son derece hareketli. Bir yandan futbolda transfer sezonu devam ediyor. İsimler var, transferleri gerçekleşen. Bir yandan da Trabzonspor ve Malatya'nın dün Avrupa Kupalarında aldığı maç sonuçları var. Trabzon'un turu cebine koyduğunu söylüyor Hürriyet gazetesi bir beraberliğin ardından, ama Malatyaspor'un biraz daha işi zora soktuğu belirtiliyor. Nasıl değerlendireceksiniz dünkü karşılaşmaları?
Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi artık gündem bir hayli ısınıyor. Süper Lig'de mücadele önümüzdeki hafta başlayacak. Ondan önce de Avrupa sınavında takımlarımız boy göstermeye başladı. Tabii Trabzonspor ve yeni Malatyaspor'dan önce Medipol Başakşehir'in bir sınavı vardı Olympiakos'la bir gün önce. Şanssız bir mağlubiyet aldı kendisi aslında Medipol Başakşehir. Okan Buruk'la çıktığı ilk maçı 1-0 mağlup kapattı. biraz zorlu bir rövanş müsabakası Metropol Başakşehir'i bekliyor. Tabii Başakşehir şansı da eline geçirdiydi. Edin Visca ile kazandığı bir penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Arkasından İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesi gerçekten İstanbul Başakşehir'i bir hayli rövanş maçı öncesi sıkıntıya sokan gelişmelerdi. Trabzonspor için ben de çok ümitliyim. Trabzonspor karşılaşmaya, Sparta Prag karşılaşmasına iyi başlamadı. 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak önümüzdeki hafta kendi sahasında oynayacağı karşılaşma öncesi bana göre büyük bir avantaj sağladı. Zaten Trabzonspor son yıllarda iyi bir yapılanma içerisinde. Kadrosunu gençleştiriyor, sistemini oturtuyor. Yönetimsel anlamında, finansal anlamda ciddi bir ivme kazanmış durumda. Avrupa'da da Trabzonspor'un böyle bir başarıya ihtiyacı var. Bana göre bu tur Trabzonspor'a daha yakın görünüyor. Malatyaspor'a gelince Malatyaspor ilk defa tarihinde Avrupa sınavı veriyor ve bu karşılaşmada Partizan karşısında 2-0 geriye düştü. 2-1 durumu 2-1'e getirdiği zaman umutlanmıştık ama son dakikalarda yediği golle 3-1 mağlubiyette ayrıldı. O da önümüzdeki hafta kendi sahasında yani yine turu zorlayacak ama Malatyaspor'un bir hayli şansının zor olduğunu düşünüyorum.
Hiç gol yemeden 3 gol atması lazım diyor Hürriyet gazetesi öyle mi?
2-0. 2-0. 2-0'la. 2-0'la. Evet. Gerçekten Malatyaspor Sergen Yalçın'la bu karşılaşmada böyle bir zor skoru elde edebilir mi? Sporda her zaman bunlar mümkün. Ama gerçekten 2-1 sonuçlanmış olsaydı
daha
benim daha da umutlarım artacaktı. Ama her manada yeni Malatyaspor adına önemli bir sezon, önemli bir başarı. Yani yıllar sonra Avrupa'da boy göstermek tabii ki önemli.
Evet.
Dolayısıyla bu karşılaşmanın da sonucunu merakla bekliyoruz.
Başarılar tabii, diliyoruz takımlarımıza.
Tabii Avrupa'yla devam etmek gerekirse Türkiye önümüzdeki hafta çarşamba günü çok önemli bir organizasyona imza atacak. Süper Kupa finali İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak. Tüm Türkiye bu karşılaşma için odaklanmış durumda. Türkiye Futbol Federasyonu bu organizasyonu yüzünün akıyla tamamlamak için her türlü önlemleri alıyor. Stattaki eksiklikler gideriliyor. Özellikle Liverpool ve Chelsea takımlarının gelmesi, iki İngiliz takımının oynayacak olması bir hayli heyecan katsayısını artırıyor. Vodafone Park Arena'da oynayacak bu karşılaşma çarşamba günü tüm Türkiye'nin nefeslerini keserek izleyeceği bir karşılaşma. Tabii sadece Türkiye ile de sınırlı değil. Tüm Avrupa ve dünya bu karşılaşmayı izleyecek. Ben de bizim açımızdan önemli olan bu tür büyük bir organizasyonu başarıyla tamamlamamız.
Evet, evet. Başarılar diliyoruz herkese. Transfer sezonuna tabii, bakalım mı
biraz? Artık tabii transfer Fenerbahçe ve Beşiktaş hala transferlere devam ediyorlar. Gerçekten ligin de artık yaklaşıyor. 2019-2020 sezonunun artık sayılı günler var. Önümüzdeki hafta Cuma gün Denizlispor ve Galatasaray başıyla yeni sezon başlayacak. Bu sezon Cemil Usta adını verdiler sezona. Süper Lig'de Cemil Usta sezonu Trabzonspor'un efsanevi futbolculardan rahmetli Cemil Usta adına düzenlenilecek. Tabii transfer haberleri bir hayli fazla. Bir hayli fazla. Ben de bunlara çok dikkat etmeye çalışıyorum. Yani imzalar atılmadan, inanın artık imzalara da inanamıyoruz. Resmi bir müsabakada forma giymeden bu tür transferlere inanmakta zorlanıyorum.
Yani imza atılsa dahi geri dönülebiliyor mu?
Vallahi her şey olabiliyor. Çünkü Türkiye'de bunları yaşadık. Ama Galatasaray'ın diğer Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre problemlerini daha açtı ve kadrosunu şekillendirdi. Ama Fenerbahçe'nin hala transfer konusunda bir hayli çabaları var. Ali Koç ve Ersun Yanal bu sene Fenerbahçe taraftarlarına başarılı bir sezon geçirmeyi düşünüyorlar. Danimarkalı Zanka'yı getirdiler İngiliz kulübünden. Danimarkalı stoperlerle anlaşmak üzere. Bu anlaşma kesinleşmiş durumda. Galatasaray'ın transfer noktasında artık son rütüş ne olabilir bilemiyorum ama Beşiktaş daha çok hücum hattında önemli isimler peşinde koşuyor. Bir hayli isim gündeme dolaşıyor. Ama bunun yanında artık önümüzdeki hafta lig başlayacağı için artık transferler de biraz daha netleşmiş olacak diye bekliyoruz. Tabii Ankara'da bugün çok önemli bir karşılaşma var. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin 53 yıldır düzenlediği geleneksel dörtlü futbol turnuvası var. Bu dörtlü turnuva dört takımla yapılacaktı ama Eskişehir Spor ve Çaykur Rize takımları katılacaktı. Bu takımlar maçların oynanacağı Eryaman Stadı'nın zeminiyle ilgili bir sıkıntı nedeniyle bu turnuva sadece bir başkentte derbisiyle icra edilecek. Hı hı. Gençler Birliği ile Ankara Gücü takımları saat 20'de Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. Bu karşılaşmanın bir özelliği de iki başkent takımının 7 yıl sonra başkent derbisinde kozlarını paylaşacak olmaları. Tabii Ankara Gücü 110 yılı geride bırakan Türk futbolunun çok önemli kulüplerinden biri. Hala büyük sıkıntılar içerisinde çalışırken Gençler Birliği biraz daha huzurlu görüyoruz ama Aykan Atik ile Mustafa Kaplan iki teknik direktörün yıllardır bir rekabeti var. Bu rekabette hangisinin kazanacağını akşam göreceğiz. Bu hafta bugün gazetelere baktığımız zaman Fatih Terim'le ilgili önemli manşetler vardı. Fatih Terim çarşamba akşamı Ankara'da oynanan Süper Kupa karşılaşmasında tribündeydi cezası nedeniyle. Levent Şahin Hoca yedek kulübesindeydi. Bu karşılaşma sonunda Akhisarspor'u 1-0 Belhanda'nın golüyle mağlup eden Galatasaray Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Lige çok moralli başladı. Özellikle Eryaman Stadı'nda karşılaşma sonrası inanılmaz coşku yaşandı. İnanılmaz heyecan yaşandı. Karşılaşma futbol kalitesi açısından çok doyurucu değildi ama kupa töreni görülmeye değerdi. Ondan sonra yaşanan sevinç tribünlerde, soyunma odasında futbolcuların zaferi kutlamaları gerçekten dikkat çekiciydi. Bu arada dikkati çeken bir şey de Fatih Terim'le ilgili. Fatih Terim Türk futbolunun tartışmasız en önemli teknik adamlarından biri. Bu kupayla birlikte tam 20. zaferine imza attı. Tabii bu zaferleri içerisinde UEFA Kupası şampiyonluğu var. 2000 yıllarının başında gelen bu şampiyonluk, Galatasaray'ın bu büyük başarısı hala hepimizin belleklerinde. 8 kez Türkiye Ligi şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları, TSE'de kupası şampiyonluklarıyla birlikte tam 20. kez bir kupa zaferi kazanan bir Fatih Terim var. Alkışlanması gereken bir başarı. Tabii bunun yanında artık basketbolda, voleybolda, handbolda da tabii onlar futbola göre biraz daha geç başlayacak liglerimiz. Ama takımlar tüm hazırlıklarını hızlı bir şekilde sürdürüyorlar. Dolayısıyla onlar da kadrolarını yenileme konusunda büyük çabalar içerisinde. Bayramdan sonra bizi çok yoğun bir gündem bekliyor. Özellikle futbolla diyeceğim.
Evet, 17 Ağustos'ta sanıyorum. Değil mi?
16 Ağustos başlıyor. Cuma gün Denizli Spor, Denizli Atatürk Spor, spor sahasında, stadında Galatasaray'la karşılaşacağı maçla 2019-2020 sezonu perdelerini açacak. Futbol severler artık futbol özlemini dindirmeye başlayacaklar.
O hafta başka hangi karşılaşmalar var mı elimizde?
Var tabii. O da ilk hafta karşılaşmalarına baktığımız zaman cumartesi günü 3 karşılaşma oynayacak. Ankara'da Gençler Birliği ile Çaykur Rizespor. Ondan sonra Sivas'ta Sivas Spor Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kayseri Spor'da Alanya Spor'la karşılaşacak. Pazar günde yine Konyaspor Ankara Gücü, Göztepe Antalya Spor, Yeni Malatya Spor Başakşehir, Kasımpaşa Trabzon karşılaşmalarıyla devam edecek. Pazartesi günü ilk hafta karşılaşmaları Fenerbahçe, Gazişehir, Gaziantep karşılaşmalarıyla tamamlanmış olacak. Tabii bunun yanında TFF 1. Lig'de de mücadele aynı Süper Lig'deki gibi. Cumartesi günü 16 Ağustos'ta Giresunspor Menemenspor karşılaşmasıyla perdelerini futbol severlere açacaklar. 2. Lig'de ve 3. Lig'de ise mücadele 1 Eylül'de başlayacak.
Biraz daha geç başlayacak.
Geç başlayacak.
Öyle mi?
Biraz daha geç başlayacak. Tabii bunun yanında milli takımımızın mücadeleleri var. Şenol Güneş karşılaşmaları çok yakından takip ediyor. Hem Avrupa Kupası maçlarındaki takımlarımızın başlarını bizzat çok yakından takip ediyor. Ankara'daki karşılaşmada yine tribünlerdeydi Şenol Güneş. Özellikle basketbolda önümüzdeki geçtiğimiz hafta yaşadığımız U18 Avrupa Şampiyonası final karşılaşmasında İspanya'ya yenilerek ikinci olmamız bunun yanında basketbol adına geleceğimizin ne kadar parlak olduğunu gördük. Tabii bireysel spor dallarında da özellikle Tokyo Olimpiyatlarının yaklaşması nedeniyle kota katılma vizelerini alma yönünde de büyük çabalar veriliyor. Bunun yanında engelli futbolunda geçtiğimiz hafta demeyeceğim bu hafta salı günü Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Voleybol Federasyonu'nun bir toplantısı vardı. Orada özellikle engelli futbolu adına verilen mücadeleler ve çabalar masaya yatırıldı. Tokyo Olimpiyatları öncesi vize alacak sesi görmeyenler milli takımımızın oyuncularıyla bir araya geldi. Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir hem onlara büyük bir moral verdiler hem de özellikle engelli futbolunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği destek masaya yatırıldı. Bu konuda engelli futboluyla ilgili Koordinasyon Kurulu Başkanı Osman Gürsoy özellikle engelli futbolunda nereye geldiğimizi anlatma konusunda bir briefing verdi ve ben de gerçekten Türkiye Futbol Federasyonu'nun özellikle engelli futboluna vermiş olduğu desteğe saygıyla takip ediyorum. Çünkü engellilerin sporla alanıma inmesi gerekir, aramıza girmesi gerekiyor. Bu da futbolda çok önemli.
Peki, evet, sporun gündemi bu şekilde sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Sağ olun. Spor dolu bir hafta sonu diliyorum.
Çok teşekkür ederiz, sağ olunuz. Spor yazarı Ali Öcal bizlerle birlikteydi.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara az bulutlu ve açık 32, İstanbul az bulutlu ve açık 31, İzmir az bulutlu ve açık 36, Erzurum parçalı ve az bulutlu 29, Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışı 25, Atina az bulutlu 36, Bağdat az bulutlu 43, Berlin parçalı bulutlu 28, Kiev az bulutlu 28, Lefkoşa sıcak 40, Londra gök gürültülü sağanak yağışı 25, Madrid az bulutlu 35, Mekke parçalı bulutlu 42, Moskova gök gürültülü sağanak yağışı 22, New York az bulutlu 28, Paris gök gürültülü sağanak yağışı 29, Pekin gök gürültülü sağanak yağışı 29, Roma parçalı bulutlu 29, Saraybosna az bulutlu 34, Viyana az bulutlu 33 ve Zürih az bulutlu 31 derece olacak.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman. Bilgay Duman, hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim
yayına. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Bu hafta konuştuğumuz en önemli konu Suriye'nin kuzeyindeki oluşturulması planlanan barış koridoru. Onunla ilgili gelişmelerdi. Türk ve Amerikan heyetleri bir görüşme gerçekleştirdiler ve bu görüşmelerden de uzlaşı çıktı, uzlaşmayla sonuçlandı. Evet. Ancak tabii ki temkinli bir iyimserlik içerisinde Türk tarafı. Nasıl değerlendireceksiniz? Önümüzdeki süreçte neler yaşayabiliriz?
Şimdi biraz geçmişten günümüze gelecek olursak, biliyorsunuz önce Fırat Kalkanı'sı, daha sonrasında Zeytin Dalı Harekatları ile beraber Türkiye Suriye'nin kuzeyinde bir ilerleme sağlamıştı. Ama Suriye'nin kuzeyinden Türkiye topraklarına yönelik tehdit tam olarak geçmemişti. Özellikle bu anlamda Minbiç ve Fırat'ın doğusu meselesi son derece gündemdeydi. Ve Minbiç konusunda Amerika ile bir ortak noktaya gidildi. Minbiç'te işte bir uzlaşı sağlandı gibi göründü. Uzlaşının sağlanmasıyla beraber işte Türk-Amerikan ortak devriyesinin ortaya çıktığı bir süreci yaşadık. İşte Minbiç'teki YPG yapılanmasının biraz daha ötelenmesi gibi bir karar alınmıştı ama Minbiç beklediğimiz gibi açıkçası çok ciddi sonuçlar vermedi. Tabii Minbiç'te adım atılamayınca daha sonrasında İdlib üzerinde başlatılan işte süreç Rusya ile ve İran'la mutabakat sonucu işte gözlem noktalarının kurulması ve orada belli bir istikrarın nispeten sağlanması biraz da hani Suriye meselesini gündemimizden düşürmüştü ama son dönemde Türkiye'nin artık Suriye'nin kuzeyindeki o Fırat'ın doğusu olarak ifade edilen hatta yavaş yavaş böyle askeri operasyona doğru hazırlanır bir pozisyon alması biraz daha uluslararası gündemi de Türk-Amerikan ilişkilerinde yeniden Fırat'ın doğusuna ve Suriye'deki meselelere yoğunlaştırdı. Son süreçte Türkiye bir askeri hazırlık yapmıştı açıkçası Fırat'ın doğusuna yönelik ki bu anlamda uluslararası kamuoyunun da bir çekincesi vardı. Ancak son süreçte Amerika ile yapılan görüşmeler biraz daha bu askeri operasyonu en azından ötelemiş oldu. Daha önce James Jeffrey geldi, Suriye özel temsilcisi Türkiye'ye. James Jeffrey ile yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadı. Ve 5-7 Ağustos tarihleri itibariyle de Amerika'dan bir askeri heyet Türkiye'ye geldi. Askeri muhataplarıyla görüştüler. Ve en sonunda yapılan açıklamada Fırat'ın doğusu konusunda bir anlaşma sağlandı, ifade edildi. Şimdi Fırat'ın doğusu konusunda nasıl bir anlaşma ortaya çıktı? Önemli olan o. Şimdi Türkiye'nin tabii Fırat'ın doğusu ve Suriye'nin kuzeyi konusunda bir güvenli bölge talebi var. Ama Türkiye'nin tahayyül ettiği güvenli bölge talebiyle, Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu güvenli bölge talebiyle Amerika'nın ortaya koymuş olduğu güvenli bölge talepleri birbirinden farklıydı. Örneğin Türkiye'nin oluşturmak istediği güvenli bölgede 30 kilometre derinliğinde, hani standartları çok net olan, işte Türk askerinin yerleşeceği, YPG'nin ve YPG ile ilişkili bütün güçlerin çekileceği ve bölge halkının geri döneceği bir güvenli bölge talebi vardı. Çünkü bölgede sadece Suriyeli Kürtler yaşamıyor. Özellikle işte Arapların yaşadığı ve Türkmenlerin de yaşadığı bir coğrafya var. O nedenle Türkiye bölge halkının da geri yerine dönmesi konusunda bir tavır sergiliyordu. Çünkü biliyorsunuz yani hem İdlib'deki çok sıkışmış bir alana sahip işte 3,5 milyon yaklaşık 4 milyon nüfuslu bir İdlib var ve sürekli bombalamalar son 3 aydır. Sivillerin çok ciddi bir can kaybının yaşandığı operasyonlar var. Diğer taraftan da ülkemizdeki mülteci meselesi var ki mülteci meselesi konusunda Türkiye'deki hassasiyet de halk düzeyinde çok artmış durumda. İşte sosyal medya hesapları üzerinden yapılan kampanyaları biliyoruz. İşte özellikle Suriyeliler geri dönsün kampanyaları Türkiye'deki iç siyaset de olumsuz etkiliyor. Yani evet. Türkiye'deki artık hem sosyal dengeyi, hem siyasal dengeyi, hem ekonomik dengeyi olumsuz yönde etkiliyor açıkçası bu tartışmalar. O nedenle Türkiye'nin de iç kamuoyundaki baskıyı, iç politikadaki baskıyı bir şekilde de azaltması gerekiyor. Çünkü Türkiye açısından da açıkçası ciddi bir yük. Yani İdlib'de işte son 3 aydır yapılan operasyonlar gittikçe İdlib'deki nüfusun biraz daha Türkiye sınırına yaklaşmasına sebebiyet veriyor. Yani Türkiye'ye yönelik sürekli yeniden Türkiye'ye geçişler konusunda bir baskı var İdlib'den. Şimdi zaten hani içeride bu kadar baskı varken diğer taraftan da Fırat'ın doğusu meselesinde bir baskı ortaya çıkmışken Türkiye'nin bir şekilde bu işe çözüm bulması gerekiyordu. Ve bu anlam itibariyle işte Fırat'ın doğusu konusunda adımlar atılmaya başladı ki tabii bu terörle mücadele sürecinin büyük bir parçası. Çünkü biz artık hani hem Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonları hem Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonları birbirinden ayıramıyoruz. Bu anlam itibariyle Türkiye açısından terörle mücadele bütüncül bir hal alıyor. İşte Fırat Kalkanı ile başlayıp işte Zeytin Dalı ile devam eden ve daha sonrasında bugün itibariyle Pençe 1 ve Pençe 2 harekatları Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne yönelik terör unsurlarının tamamen sınırımızdan uzak tutulması ve tamamen bertaraf edilmesi noktasında ortak bir hal alıyor. Zaten Cumhurbaşkanımız da terörle mücadele konusunu ifade ederken Suriye'nin kuzeyinden başlatıp işte Irak'taki son noktaya kadar ifade ediyor. Yani bu terörle mücadelenin Türkiye açısından bütüncülüğünün bir göstergesi. Bu anlam itibariyle aradaki kalan boşluk birkaç nokta. İşte bunlardan en büyüğü Fırat'ın doğusu. Ve Türkiye Irak'ın kuzeyindeki pençe harekatlarını yoğunlaştırırken, diğer tarafta tam Suriye'nin sınırında işte Irak toprakları içerisinde Sincar dururken, diğer taraftan da Fırat'ın doğusundaki terör yapılanması Türkiye'nin güvenliği açısından en büyük tehditlerden bir tanesi. Sincar konusunda Türkiye'nin bireysel atmış olduğu adımlar var. İşte özellikle Sincar çevresinde yapılan operasyonlar var. Hani aynı zamanda nokta operasyonlar da görüyoruz ki dün itibariyle Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan Osman Sert isimli diplomatımızın öldürülmesine planlayanlar imha edildiler. Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Genelkurmay Başkanlığımızın ortak operasyonlarıyla beraber. Türkiye'nin nokta operasyonları da var. Aynı şekilde nokta operasyonlar hem Sincar bölgesinde hem Irak'ta Mahmur bölgesinde de yoğunlaşıyor. Bu anlamda hani güvenlik anlamındaki Suriye'nin kuzeyindeki tehdit anlamında boşluk noktası işte Fırat'ın doğusu kalmıştı. Türkiye Fırat'ın doğusunda da farklı bir yöntem izlemeye çalıştı. İşte bu güvenli bölge meselesiyle. Ama söylediğimiz gibi Türkiye'nin güvenli bölge meselesindeki hani sınırları ve Türkiye'nin güvenli bölge konusundaki öncelikleri çok net. Ve bu anlamda net bir çizgi çiziyor. Ama diğer taraftan karşı noktada Amerika'nın aynı net çizgileri çizmediğini görüyoruz. Örneğin güvenli bölgenin derinliği ve genişliği konusunda ciddi şüpheler var. Yani bu konuda henüz anlaşmayla ilgili net bir açıklama yapılabilmiş değil ama Türkiye 30 kilometre derinlik isterken Amerika işte 5 ila 10 kilometre gibi bir derinlikten bahsediyor. Şimdi güvenli bölgeyi kimin kontrol edeceği ya da kimin tam anlamıyla içeride olacağı belli değil. İşte Türkiye sadece Türk askerlerinin olması konusunda bir tavır izlerken Amerika'nın uluslararası koalisyon gücünün bir şekilde orada olmasını istiyor. İşte mevcut yerel güçler konusunda yine Türkiye tamamen YPG, SDG'nin oradan çekilmesi konusunda bir pozisyon alırken diğer taraftan Amerika işte bir şekilde bölgedeki denklemin korunması noktasında bir pozisyon alıyor. Şimdi dün itibariyle bir hani anlaşmanın açıklanmış olması tabii sevindirici. Pek çok hani açıkçası Türkiye açısından da problemli olarak ortaya çıkabilecek durumun ötelenmesini sağlıyor ama diğer taraftan da Suriye'nin kuzeyinde özellikle Fırat'ın doğusunda ne gibi bir yapı olacağı henüz belirsizliğini koruyor. Ama bununla beraber hani Suriye'de işte Amerika ile yapılan anlaşma itibariyle yani en azından bir Türkiye'nin müdahale olasılığı şu an itibariyle ötelenmiş oldu. Bu anlamda Amerika'nın Türkiye açısından hani Türkiye'yi elinde tutmaya başardığını da söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye özellikle Rusya ve İran'la yapmış olduğu anlaşmada biraz olsun hani Amerika'dan uzak kalmıştı ve daha çok hani Suriye ve Rusya ve İran'la hem askeri süreci hem siyasal süreci yürütüyorlardı. İşte hem Astana görüşmeleri hem diğer yapılan görüşmeler tamamen hani Amerika'nın devre dışı kalmış olduğu bir süreçti. Ama yeniden Fırat'ın doğusu konusundaki görüşmelerle beraber Türkiye'nin Amerika'yı da yine denkleme soktuğunu ve işte Amerika'nın da yeniden Türkiye ile en azından bir noktada uzlaşma noktasına geldiğini görüyoruz. Tabii bu Türkiye'nin aktif diplomasisinin bir parçası. Ama diğer taraftan tabii hem İdlib meselesinde hem Rusya ile ilişkiler meselesinde de farklılıklar ortaya çıkabilir Amerika ile anlaşma sonucunda.
Peki o zaman o Türkiye'nin çekinceleri konusundaki ayrıntılar, barış koridorunun ne şekilde olacağı yönündeki ayrıntılar önümüzdeki süreçte.
Evet muhtemelen önümüzdeki
ortaya
süreçte
çıkacak.
Yani ama burada şöyle de bir risk var. Yani Minbiç'te de hatırlanacak olursa yani belirsiz bir süreç ortaya çıkmıştı. Minbiç'te şu an işlemeyen bir mutabakat söz konusu açıkçası. Yani tam anlamıyla işleyen bir sürecin olduğunu söyleyemeyiz. Bu anlamda hani Minbiç'e benzer bir durumun ortaya çıkması da söz konusu olabilir. Yani anlaşmanın maddeleri, anlaşmanın alt paragraflarında netlik ortaya çıkmazsa yeniden hani sürecin sadece süründürmede kaldığı ve sürecin ilerletilemediği bir nokta ortaya çıkabilir. Böyle bir durum ortaya çıkarsa yine Türkiye'nin Suriye'den almış olduğu tehditler devam edecek. Yani bu terör tehdidini engellemek çok mümkün olmayacak. O nedenle Türkiye yeniden hani farklı bir pozisyona geçebilir bence Fırat'ın doğusunda. Çünkü Türkiye Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda bütün hazırlıklarını yapmış ve bütün hazırlıkları masada olan taraftı. O nedenle hani Minbiç gibi bir sürüncemede kalan bir süreçle karşı karşıya kalırsak Türkiye yeniden bence Fırat'ın doğusu operasyonu konusunda bir pozisyon alabilir. Evet mutabakat bunu birazcık erteledi, öteledi ama tam anlamıyla ortadan kaldırmadı.
Peki. Bir de İdlib başlığı önemli. İdlib'de de bir hareketlilik var.
Evet.
Bir ateşkes vardı ama bu ateşkesten Suriye yönetiminin çekildiği konusunda bilgiler var gazetelerde.
Evet.
Orada neler yaşanıyor? Önümüzdeki süreçte neler olabilir İdlib'de?
Yani açıkçası Amerika'nın Türkiye'nin Amerika ile anlaşmış olması İdlib üzerindeki baskıyı da artırdı Rusya tarafından. Son 3 ayda İdlib'e yönelik rejime destek veren Rusya ile beraber bir ortak operasyon yapılıyor. Rusya'nın desteğiyle rejimin yapmış olduğu operasyonlar var. Ama askeri anlamda böyle çok büyük başarılar sağlandığını söylemek güç. Yani işte şu an muhaliflerin elinde olan belki en önemli yer İdlib. İşte yaklaşık 4 milyon insan orada yaşıyor. Çok küçük bir noktada diğer bölgelerden kaçan muhaliflerin, ailelerinin de olduğu işte rejim muhaliflerinin olduğu bir bölge. Tabii sadece orada muhalif yapılar yok. Diğer taraftan işte eskiden El Nusra olarak ifade edilen, şimdi Hayat Tahrirşam olarak ifade ettiğimiz El-Kaide destekli unsurlar var. Oraya esas hakim gücü de onlar zaten. ki rejim bunları bahane ederek biraz da operasyon yapıyor. Tabii hem Hayat Tehrir Şam hem de hani Nusra bileşenleri Türkiye açısından da bir tehdit. Türkiye Nusra'yı zaten terör örgütü olarak ilan etti ama diğer taraftan Suriye'de İdlib konusunda da sağlanmış bir mutabakat durumu söz konusu. İşte biliyorsunuz gözlem noktalarımız var ki orada gözlem noktalarımıza yönelik de saldırılar yaşandığı bir süreçte karşı karşıya kalmıştık. Son 3 ayda da rejimin yoğun baskısı var İdlib üzerinde. Çünkü İdlib'de yani belki de hani dengelerin belirsiz olduğu tek nokta Suriye'de şu an itibariyle. Rejim açısından biraz daha İdlib, diğer alanlarda dengeler biraz daha oturmuş durumda. Yani Suriye'nin kuzeyinde de hani paylaşımlar, bölüşümler, işte alan kontrolleri belli. Suriye'nin yine doğusunda da aynı şekilde hani alan kontrolleri neredeyse tam anlamıyla oturmuş durumda. Rejimin en rahat sıkıştırabileceği yer ve rejimin de en fazla tehdit algıladığı yerlerden bir tanesi İdlib. O nedenle rejimde son süreçte Rusya'nın da desteğiyle beraber son 3 ayda İdlib'e yönelik bir saldırı silsilesi başlattı. Söylediğimiz gibi askeri anlamda çok büyük başarı yok maalesef. Yani maalesef niye diyorum? Siviller burada çünkü hayatını kaybediyor. Yani burada hani rejim orada kontrolü ele geçirirse Türkiye açısından başka bir tehdit ortaya çıkacak. Hani maalesef anlamını hani bu noktada söylemiyoruz ama sivillere yönelik saldırıların olması bizi açıkçası üzüyor. Çünkü sadece ve sadece şu an itibariyle sivil noktalar vuruluyor. İşte hastaneler vuruluyor, okullar vuruluyor. Sivillerin olduğu yerlere bombalar atılıyor. Bu bir tarafta bölgedeki sivil halkı katledilmesine yol açarken diğer taraftan da Türkiye üzerindeki baskıyı artırıyor İdlib'deki mesele. İki yönlü bir baskı artırıyor. Bir siyasi baskıyı artırıyor. İki askeri baskıyı artırıyor. Üç insani baskıyı artırıyor aslında. Bu anlam itibariyle 3 baskı var Türkiye'nin üzerinde. Siyasi baskıyı nasıl artırıyor? Rusya ile hani bir noktaya gelinmiş bir diyalog durumu söz konusu. İyi ilişkiler var. Ama Amerika ile yapılan anlaşma sonrası Rusya'nın biraz daha rejim yanından pozisyonu alması ve bu anlamda Türkiye üzerinde siyasi baskı üretmesi durumu söz konusu. Bu anlamda Rusya ile karşı karşıya geliniyor. İşte askeri anlamda Türkiye'nin orada hem gözlem noktaları var hem de Türkiye sınırından çok yakın noktada ve İdlib'e yönelik yapılan hani, saldırılar Türkiye'nin de güvenliğini olumsuz yönden tehdit ediyor ve bölgedeki gözlem noktalarımızı tehdit ediyor ki söylediğimiz gibi gözlem noktalarımıza saldırı olmuştu. Diğer taraftan da yine insani baskı yaratıyor çünkü İdlib'de sıkışan halk Türkiye sınırlarına yoğunlaşmaya başladı. Yeniden Türkiye'ye girişler var bir şekilde ve Türkiye yine insani bir krizle karşı karşıya kalabilir operasyonların devam etmesi durumunda. Bu Türkiye açısından çok ciddi bir baskı ama ben bunun hani biraz da açıkçası Fırat'ın doğusu konusunda Amerika ile yapılan anlaşmaya bağlıyorum. Ama Türkiye hani Rusya ile kurmuş olduğu iyi diyaloğu bu anlamda kullanacaktır. Hem diplomatik girişimler hem siyasi girişimler konusunda Türkiye Rusya ile bir an önce bu konuda Amerika ile anlaşıldığı gibi Rusya ile de İdlib konusunda yeniden bir mutabakata ve İdlib konusunda yeniden bir diyaloğa başlayacaktır. Çünkü bunun başka çözüm yolu yok. Yani İdlib son derece hani Türkiye açısından da köşeleri olan bir yer. Türkiye bu köşelerden kurtulmak zorunda. Yoksa daha büyük baskıyı üzerinde hissedebilir ve hani Türkiye açısından yeni bir hani Suriye kriziyle karşı karşıya kaldığımız noktaya gelebiliriz.
Peki şimdi bu haftanın en önemli konu başlıklarından biri 11. Büyükelçiler konferansıydı. Orada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasında yaptığı yeniden Asya açılımı aslında çok konuşuldu, tartışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine bu konferansta yaptığı konuşmada yeniden Asya açılımını dile getirdi. Ne anlama geliyor? Önümüzdeki süreçte neler getirir ülkemize?
Yani tabii Türkiye'nin aktif ve yani aslında aktiften öte proaktif bir dış politika konseptine izlemeye başladığını görüyoruz. Bu anlamda özellikle hem Rusya ile hem Amerika ile ikili anlamdaki dış politika hamleleri de bunun bence önemli bir göstergesi. Türkiye artık çok taraflı bir politikayı uygulamaya koymuş durumda. Evet bu hep dile getiriliyordu ama bu çok taraflı aktif ve proaktif dış politika Türkiye'nin bundan sonraki süreçte en önemli unsurlarından bir tanesi olacak. Türkiye geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz yani Afrika yönelik açılımlar başlatmış ve hani Afrika'da en fazla büyükelçiliğe sahip olan ülke olmuştu. Ve Türkiye'nin Afrika'da çok ciddi bir atılım yaptığını görmüştük. İşte şu an itibariyle hani Asya ülkeleri konusunda da Türkiye'nin atılım yaptığını görüyoruz. Bu anlamda hani Çin gündeme gelebilir, yine Japonya ile ilişkiler yoğun şekilde gündeme gelebilir. İşte Türkiye özellikle son günlerin en önemli konularından bir tanesi olan Keşmir meselesinde hem Pakistan ve Hindistan konusunda arabulucu rolü oynayabilir. Bu konuda Dışişleri Bakanımızın çalışmaları var. O nedenle Türkiye Asya'daki meselelere de dahil olarak, geniş Asya'daki meselelere dahil olarak ki bunun içerisinde bence Orta Asya'yı da dahil etmek lazım. Orta Asya'da atılacak çok önemli adımlar var. İşte Kazakistan bölgenin yükselen gücü, diğer taraftan yine Kırgızistan'la Türkiye'nin yeniden kurmuş olduğu ilişkiler var. Yani Türkiye'nin tamamen o geniş Asya'ya yönelik yeni adımlar atacağının bir göstergesi. Türkiye'nin bundan sonraki hani dış politikasında en azından hem uluslararası anlamda hem bölgesel anlamda istikrar üretilmesi konusunda Türkiye'nin işbirliklerini daha fazla artırıcı bir politikaya doğru yöneleceğinin bir göstergesi diye düşünüyorum ben.
Ama Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda
hayır,
da
hayır, o konuda hani Türkiye. Tabii kesinlikle hani Türkiye bir tarafı işte çok taraflı dış politika derken bundan bahsediyoruz Arzu Hanım. Yani bir tarafı hani tutup diğer tarafı bırakacak bir durum değil bu. Çok yönlü dış politika devam edecek. Evet, Avrupa ile ilişkiler devam ederken ve Avrupa Birliği süreci devam ederken, Avrupa Birliği'ne katılım süreci devam ederken diğer taraftan da Türkiye'nin dokunmadığı ya da daha az dokunduğu alanlardaki aktivitelerinin, diplomasi ataklarının, işte siyasi hamlelerinin atılacağı bir süreçle karşı karşıya kalacağız. Üzerimizdeki ekonomik baskı da hani biraz olsun özellikle son dönemde azalmaya başladı. İşte doların gittikçe ülkemizde düştüğü bir süreç var. İç ekonomik hamlelerle işte faizlerin geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu oldu. Türkiye ekonomik olarak da biraz daha rahatlarsa bu atılımlarını daha iyi yapacaktır diye düşünüyorum ben.
Peki, evet. Bir de Irak'taki gelişmelere, evet. Kerkük'teki gelişmelere bakarsak neler söylersiniz?
Evet, yani aslında belki ben hani Irak çalışmaları koordinatörü olduğum için bana hani
özellikle konulardan... Irak başlığını açıyoruz siz evet, geldiğinizde.
Teşekkür ederim. En önemli konu bu gibi geliyor bana. Yani Suriye evet çok önemli. Diğer taraftan Türkiye'nin bekası açısından da en önemli konulardan bir tanesi Kerkük meselesi. Türkiye'nin Kerkük meselesindeki pozisyonunu biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin belki hani dış politika çıktıları sıralamasına baktığınızda aslında böyle bir söylem analizi yaptığınızda Irak Türkmenleri de Kerkük meselesi de Türkiye'nin belki hani ilk beşine çok rahat girecektir her dönemde. Ki işte Cumhurbaşkanımız da en son yaptığı açıklamada yine Irak Türkmenlerinin Türkiye'nin her zaman yanında olduğunu ifade etti. Ki hani gündem olmamasına rağmen gündeme aldığının göstergesi. Bu bölgedeki arkadaşlarla konuştuğumuzda çok güzel tepkiler yaratıyor açıkçası. Türkiye'nin çünkü sürekli Irak Türkmenlerini dile getirmesi bölgedeki Türkmen soydaşlarımıza da bir güç. Bu anlamda hani Kerkük'te son dönemde bu kadar gelişmeler olurken Türkiye'nin Türkmenlere verdiği desteğinin de bir göstergesi. Kerkük'te ne oldu? Geçtiğimiz hafta yani önce 22 Temmuz'da Irak parlamentosu bir karar aldı. Şimdi Irak'ta 2005'ten bu yana seçimler yapılıyor. Ve Irak'ta iki yönlü seçimler var. Bir genel seçimler var. Bir de bizim gibi yerel seçimler var ama yerel seçimler bizden biraz daha farklı sirayet ediyor. Çünkü Irak'taki her vilayetin kendi vilayetini yönetecek bir yönetim yapısı var. Bizdeki belediyelerden biraz daha farklı. Federal bir yapı var Irak'ta. O nedenle vilayet meclisleri seçiliyor ve vilayet meclislerinden de valiler seçiliyor. Kentin yöneticileri seçiliyor. O nedenle yerel seçimler de Irak'ta hani yerel siyasetin çok önemli olduğunu düşündüğümüzde ki çok fazla denge var. Yani bir tarafta etnik mezhepsel denge var, diğer taraftan aşiretsel dengeler var, diğer taraftan işte gruplar arasındaki dengeler var. O nedenle yerel siyaset çok önemli ve 2005'ten bu yana Irak'ta yerel seçimler de yapılıyor. Ama Irak'ta yerel seçimlerin yapılamadığı tek yer Kerkük. Çünkü Kerkük bir taraftan işte Kürtlerin yapmış olduğu baskıyla beraber demografik değişimlere sahne olan, diğer taraftan Irak Anayasası'nda yer aldığı haliyle tartışmalı bölgeler statüsünde yer alan, bir taraftan işte Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı, belki hani Türkmen kenti diyebileceğimiz bir nokta. İşte Arapların da bulunduğu bir coğrafya ve tabii ki en önemli noktası Irak'ın kuzeyindeki petrol varlığının en fazla olduğu yerlerden bir tanesi Kerkük, ki Irak'ın kuzeyindeki işte Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin de işte bağımsızlık konusundaki en önemli taleplerinden bir tanesi ve bağımsızlığın anahtarı olarak bakılan yer Kerkük'tü. Bu anlam itibariyle Kerkük'te Erbil ve Bağdat arasında bir çekişme var, idari ve siyasi. Diğer taraftan gruplar arasında bir çekişme var, Araplar, Kürtler, Türkmenler arasında. O nedenle Kerkük için içinden çıkılmaz bir noktaya gelmişti ki 2005'ten bu yana Irak'ta tek yerel seçimi yapılamadığı yer Kerkük ve bu Irak'ta çözümsüzlüğü, Kerkük'te çözümsüzlüğü beraberinde getiriyordu. O nedenle 2020'de Irak'ta yerel seçimlerin yapılması planlanıyor. Bu kez Kerkük'te yaşayan bütün gruplar Kerkük'te de yerel seçimler yapılması konusunda bir tavır almış durumda. Ve bununla ilgili 22 Temmuz'da Irak parlamentosunda bir karar çıkartıldı ve Kerkük'te yerel seçimlerin yapılması, Kerkük'teki seçmen kayıtlarının yeniden incelenmesi ve hileler varsa onların düzeltilerek Kerkük'ün bu şekilde seçimlere gitmesi. Tabii bu bir hareketlilik yaratırken, ki Kerkük'ün güvenliği açısından da son derece önemli gelişmeler var. Çünkü bir tarafta IŞİD baskısı var, PKK'nın halen orada olduğu bir durum söz konusu. Diğer taraftan da 2017 Ekim ayında yapılan operasyonla peşmergelerin çıkartılarak Irak Merkezi Hükümeti'nin hakim olduğu bir Kerkük şehri söz konusu ve peşmergelerin geri dönüşü meselesi çok fazlasıyla tartışılıyor. İşte bütün bu tartışmalar arasında Irak Anayasası'nın 140. maddesi vardı, Kerkük'le ilgili madde. Bu madde şunu öngörüyordu: Saddam Hüseyin döneminde yapılan usulsüzlüklerin ya da Saddam Hüseyin döneminde yapılan değişikliklerin, bölgeden işte çıkartılan halkın geri dönüşü, yani buna normalleştirme diyorlar, ve geri dönen kişilerin tazminat sağlanması, Kerkük'teki normalleştirme tamamlandıktan sonra nüfus sayımının yapılması ve nüfus sayımı yapıldıktan sonra da referandumun yapılması öngörüyordu 140. madde. Ama buna bir tarih konulmuş, 31 Aralık 2007 denmişti. Ve şimdi en son bu hafta itibariyle Irak Federal Yüksek Mahkemesi bir karar alarak 140. maddenin ortadan kalkmadığı ve 140. maddenin uygulanmaya devam edeceği yönünde bir karar aldı. Bu Kerkük'te bugüne kadar getiren bütün süreci tekrar geriye atmış oldu. Bu Kerkük'teki gerginliği artırıyor, Kerkük'teki istikrarsızlığı artırıyor, Kerkük'teki gruplar arasındaki çekişmeyi artırıyor. Yani bu durumun ortaya çıkması İşte Irak'taki istikrarsızlığı da körükleyecek bir nokta, ki Türkiye bu konudaki hassasiyetlerini her platformdan dile getiren bir ülke. O nedenle önümüzdeki süreçte Kerkük bazlı gelişmelerin Irak'ı yoğun bir şekilde etkileyeceğini görüyoruz, ki bu Irak'ta ciddi anlamda istikrarı bozucu bir gelişme olabilir. Türkiye de bu sürece en yakından müdahil olacaktır.
Peki, takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yeni günde tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
Yeni gün.